Tarih boyunca Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar nice firavunlar, nice Nemrutlar gelmiş. Bunların isim bazen Ahmet Mehmet olmuş, bazen Ayşe Fatma olmuş, bazen George olmuş, Hans olmuş. Ama dünyanın her döneminde, her tarihte ve her mekanda mutlaka firavunlar olmuş, mutlaka Nemrutlar olmuş. Ve onlar güçlerine dayanaraktan insanları kendi köleleri yapmışlar. Musa Aleyhisselam öyle diyordu firavuna. Ey Firavun, senin benle bana böyle kafa tutman, ben alemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir peygamberken, eğer sen bana bugün böyle kafa tutabiliyorsan, benim göstermiş olduğum mucizelere rağmen, eğer sen bana kafa tutabiliyorsan, senin bu kafa tutmanın sebebi, Allah'a ve Resulüne, peygamberine meydan okumanın sebebi, sadece bu milleti kendine köle etmiş olmandır. Mümin kabirde cennete bir an evvel kavuşabilmek için Ya Rabbi akimissa akimissa derken Ya Rabbi o kıyamet saatini getir Ya Rabbi. Kıyameti kopar artık Ya Rabbi. Ehlime kavuşmak istiyorum. Aileme kavuşmak istiyorum. Ailemden cennetlik olanlarla görüşmek istiyorum. Hazreti Muhammed'le görüşmek istiyorum Ya Rabbi. İbrahim Aleyhisselam'la görüşmek istiyorum Ya Rabbi. Ehlime kavuşmak istiyorum Ya Rabbi. Bana vereceğin cennetine kavuşmak istiyorum Ya Rabbi. Akimissâ, akimissâ derken diğer taraftan kafir la tukimissâ diyecek. Ya Rabbi kıyamet saatini getirme. Çünkü ben şu anda burada kabir azabı çekiyorum ama cehennem azabından daha şerittir Ya Rabbi. La tukimissâ diyecek. Ya Rabbi kıyamet saatini getirme. O daha da kötüdür Ya Rabbi. Buradakine razıyım ben Ya Rabbi.
نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده وحبيبه ورسوله اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم آمين Muhterem kardeşlerim, bugün Tekasür suresine başlayacağız inşallah. Tekasür suresi Mekke'de nazil olduğu rivayetleri daha kuvvetli olan, ekseri ulemaya göre Mekke'de nazil olmuş olan bir suredir. Bazı kanaatlere göre medenidir, Medine'de nazil olmuştur. Fakat surenin ele almış olduğu konulara baktığımız zaman Mekki olması ihtimali daha yüksek görünmektedir. Gerek rivayetler açısından, gerekse ele almış olduğu konular açısından sure incelendiğinde Mekki olduğu ihtimali daha kuvvetli olmaktadır. Allah-u Teala Mekke'de nazil olmuş olan surelerde genellikle insanlar ikaz edecek meseleler üzerinde durmuştur. Onları meşgul edecek, şeytanın onları kandırabileceği noktalar üzerinde durmuştur. Ekseriyetle insanların imtihanı kaybetmesine sebep olan bazı temel meseleler üzerinde durmuştur. Allah Resulü de birçok hadislerinde insanların hangi noktalardan ayaklarının kaydığını, hangi virajlarda takıldıklarını, uçuruma yuvarlandıklarını çeşitli ifadelerle bize bildirmiştir. El-Hakumut-Tekasur suresi de bize Allah'ın insanları hangi noktadan ikaz ettiğini bir kez daha hatırlatan bir suredir. İnsanların ekseriyeti çokluklarıyla övünürler. Ya mallarının çokluğuyla, ya askerlerinin çokluğuyla, nüfuslarının çokluğuyla, ya ilimlerinin çokluğuyla, taraftarlarının çokluğuyla, yani illa bir şeyin çokluğuyla övünürler. Ve bu onları meşgul eder. Ne için dünyaya geldiklerini düşünmez, sadece birbirleriyle tefahür etmeye, övünmeye devam ederler. Kimisi ırkıyla övünür, kimisi aşiretiyle övünür, kimisi babasıyla, atasıyla övünür, kimisi çocuğuyla, torunuyla övünür. İnsanlar bir şeylerle övünmeye ihtiyaç hissederler. Kendi zayıflıklarını bildikleri için, kendilerinden daha güçlü gördükleri ya atalarıyla, ya başka bazı şeylerle, gerçekten övünülmesi gereken meselelerin farkında olmadıklarından, övünülmeye değmeyen şeylerle övünürler. Kendilerinde hiçbir marifet olmayanlar, ya devletleriyle övünürler, ya geçmişleriyle övünürler. Çünkü kendilerinde hiçbir özellik yoktur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zamanında da gerek Mekke'deyken, gerek Medine'deyken, gerek Mekke'deki kafir kabileler arasında, gerekse Medine'deki Müslüman milletler, kabileler arasında böylesi övünmeler zuhur etmiş ve bununla ilgili Kur'an ikaz etmişti. Sizin övünmeniz gereken nokta çokluğunuz değildir. Kur'an-ı Kerim Mekki surelerde iman üzerinde durdu. İbadet üzerinde durdu, ahlak üzerinde durdu. Cihada bazen temas etti, bazen etmedi. Ama cihadı emretmedi. Ve bir taraftan ahlak üzerinde durdu. İşte bu mesele Müslümanlarda olması gereken ahlakla ilgilidir. Tekasür suresi İslam ahlakına göre insanın neyle övünmesi gerektiğini ve neyle övünemeyeceğini, övünmeye hakkı olmadığını ifade eden bir suredir. İslam sadece iman değildir. İman her şeyin başıdır, adeta bir binanın temeli gibidir. Ama yanında ibadet de var. İmanın kuvvetlenebilmesi ve kalbe gerçekten yerleşebilmesi, İbadet olmadan mümkün olmadığı gibi, ahlak olmadan da ne imanın güzelliği ortaya çıkar, ne de ibadetlerin güzelliği ortaya çıkar. İmanı kuvvetli bir insan, bütün canını ve malını Allah yolunda verebilecek bir insan, gece gündüz ibadet edebilen böyle bir imana sahip, böyle bir abid insan,
Ama diğer taraftan bu insan böyle eften püften şeylerle övünüyorsa mesela veya ahlakında güzel olmayan şeyler varsa mesela, mesela cimri ise, mesela haset ise, mesela bunun gibi kötü hasletler varsa böyle bir insanın sevilmesi mümkün değildir. Onun için Allah Azze ve Celle gerek peygamberini gerekse ümmetini güzel bir ahlak ile ahlaklandırmış olmak için onlara bir takım ahlaki kuralları da öğretiyordu. Adapla ilgili bazı meseleler Medine'ye bırakılmıştı. Evlere hangi saatlerde girilir? Kapılarından mı girilir? Damlarından mı girilir? Evlere izin alınmadan girilir mi, girilmez mi? Selam vermeden girilir mi, girilmez mi gibi? Allah Resulüne karşı gösterilmesi gereken saygı ve edep nasıl olmalıdır? Onun yanında konuşurken ondan daha yüksek sesle konuşulmaması gibi bazı adab kuralları Medine'ye bırakılmıştı ama fakat ahlakla ilgili bazı temel meseleler her ne kadar adab da ahlakın bir kısmı ise de fakat adab biraz daha tafsilat olduğundan, biraz daha meselenin inceliği olduğundan öncelikle ahlak üzerinde durulmuş ve öncelikle İslam ahlakı yerleştirilmeye çalışılmış, öncelikle haset gibi, kibir gibi, övünme gibi hasletler insanlardan uzaklaştırılmaya çalışılmış, önce kötü bir mürekkeple yazılmış olan o kötü yazılar önce silinmeye çalışılmış ve ondan sonra onun yerine temiz yazılar yazılmıştı. İman ve ibadetin yanında ahlakın önemine Kur'an-ı Kerim bu ve benzeri surelerde dikkatimizi çekmiş ve bunlara itina ile dikkat etmemizi bizden istemişti. Ve buyurdu ki اَلْحَاكُمُ التَّكَاسُرُ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرِ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينَ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَ عَيْنَ الْيَقِينَ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ Kur'an dikkat çekiyordu. Bazı konularda ayağınız kayacak. Bazı konularda dikkatinizden kaçacak. Farkında olmadan bir laf edeceksiniz de ayağınız kayacak gideceksiniz. Tökezleyeceğiniz noktalara haber veriyor. Nasıl ki o yoldan gitmiş gelmiş bir insan o yola gidecek olan birisine tehlikeli bazı virajları söylerse, kaygan bazı zeminleri söylerse, aynı şekilde Allah Azze ve Celle ilim sıfatına sahip olan, alim olan Allah da ilmiyle, tecrübesiyle değil, ilmiyle biz tecrübemizle bazı şeyleri söyleriz. Allah ise ilim ile, mutlak ilim sahibi olan Allah, hiçbir hatası mümkün olmayan Allah, kesin bir ilme sahip olan Allah, o ilimle, İnsanların nerede ve ne zaman hangi tür hadiselerle ayaklarını kayacağını haber vermişti. Ve bu sureden önce de El-Kari'a suresi gelmişti. Yani Kur'an-ı Kerim'deki tertibe göre söylüyorum. Tertip sırasına göre El-Kari'a suresi önceye konulmuş, ondan sonra bu sure konulmuş ve bu sureden sonra da geçenlerde anlatmış olduğum Vel-Asr suresi konmuştur. El-Kari'a suresinde Allah Azze ve Celle Kari'a'ya girecek olan, daha doğrusu o şiddetli, dehşetli gün ve bu günün sonunda, kıyamet gününden sonra, o şiddetli sarsıntıdan sonra insanlardan bir kısmının amelleri hafif gelecek olan insanları, onların cehenneme girecekleri ve amelleri ağır gelecek olanların cennete girecekleri meselesini anlattıktan sonra El-Hâkumut Tekâsuf suresinin oraya konulmuş olması ne kadar da münasip düşmüştür. فَأَمَّا مَنْ سَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عَيْشَةٍ رَاضِيَةٍ O amel defterini tartıldığı zaman terazisi ağır gelenler onlar فَهُوَ فِي عَيْشَةٍ رَاضِيَةٍ O kişi razı olacağı bir hayatın içerisinde olacak, cennette olacaktır. Ama diğer taraftan وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٍ O amel defteri tartıldığı zaman hafif gelenler, günahı sevabından daha fazla gelenler ya da onların anası onların barınacağı yeri haviye heviye olacaktır. وَمَا اَدْرَكَ مَا هِيَ Sana kim bildirdi veya sana ne bildirdi onun ne olduğunu ey Resulüm? نَارُنْ حَامِيَ O kızgın bir ateşten başka bir şey değil. O kızgın bir ateştir. İşte o kızgın ateşten haber verildikten sonra o kızgın ateşe kimlerin gireceğini ve hangi tür amellerde bulunan insanların gireceğine işaret olsun diye El-Hakumut Tekasür suresi kondu. İnsanların büyük çoğunluğunun sizi çokluğunuz oyaladı, işgal etti kafanızı. Sizi meşgul etti, sizi lehv-ı laif ile nasıl şeytan meşgul ediyorsa siz kendi kendinizi de bu şekilde çokluğunuzla meşgul ettiniz. Çokluğumuz sizi oyaladı. El-Hakumut Tekasür. Ya çokluğumuz sizi oyaladı yahut da çokluk sizi oyaladı. Bu çokluktan maksat nedir? Burada illa belli bir şey söylenmemiş, çokluk sizi oyaladı denilmekle herhangi bir şeyin çokluğu kastedilmiştir. Herhangi bir şey çok olduğu zaman insanları meşgul eder. İlminiz çok olduğu zaman o ilim sizi meşgul eder. Veya insanlara karşı kibirli olabilirsiniz. Malınız çok olduğu zaman o mal sizi meşgul eder. Malı çok olanın vakti yoktur. Veya o malıyla övünme imkanına daha çok sahiptir. Fakirin zaten bir şeyi yok ki neyle övünsün. Ama çok çok şeye sahip olanlar. Fakir demek zaten az şeye sahip olan demektir. Ama çok şeye sahip olanlar onlar tehlike içerisindedirler. Neyiniz çok olursa olsun bir şey çok olduğu zaman tehlike içerisindesiniz demektir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem malı çok olsaydı bile ki zaten Allah kendisini aslında zengin olarak yaratmıştı. Aslında zengin bir kadınla evlenmiş ve aslında malı mülkü çoktu. Ve aslında Enfal suresinde kendisine ganimetlerin beşte birinden hisse verilmiş ve binlerce deve, binlerce at, binlerce koyun, kilolarca altın ve gümüş ganimet olarak alındığı zaman onların beşte biri Allah'ın Resulüne bırakılmış Enfal suresinde Allah kendi Resulünü fakir bırakmamış. Bir bakıma maaştan çok daha yüksek bir maaş olan Allah Resulünü bu şekilde mükafatlandırmış ve onu insanlara muhtaç bırakmamış. Aslında Allah Resulü bu manada çok zengindi ama fakat o açlıktan karnına taş bağlıyordu. Çünkü o fakirliği tercih ediyor ve Allah'ın kendisine vermiş olduğu nimetleri dağıtıyordu insanlar arasında. Fakir fukara arasında dağıtıyordu. Kendisine bir şey bırakmıyor ve bu yüzden fakir duruma düşüyordu. İşte onun fakirliği aslında, onun fakirliği ihtiyari olan, fakru ihtiyari denilen fakru ittirari değil, mecburiyetten fakirlik veya tembellikten fakirlik veya kafası çalışmadığından olan bir fakirlik değil. Ana babasından bir şey kalmadığı için olan bir fakirlik değil. Çalışmadığı için olan bir fakirlik değil onunki. Onun fakirliği ihtiyari bir fakirlik. Kendisi öyle tercih ettiği için fakirdi. Allah'ım beni fakirlerle haşret diyordu Allah Resulü. Kıyamet günü beni fakirlerle beraber haşret kıyamet günde ya Rabbi. Neden böyle ya Resulallah? Çünkü kıyamet gününde fakirler zenginlerden yarım gün önce cennete girecekler buyurmuştu. Cennetin günleri bir gün, cennetin bir günü bu dünyanın 1000 senesine bedel olduğuna göre demek ki cennete girecek olanlar öncelikle fakirler ve onlar zenginlerden 500 sene önce girecekler. Allah Resulü ondan ötürü fakru ihtiyariyi seçmişti. Ya Rabbi ben fakirlerle haşret diyordu. Haşret ki ben daha evvel gireyim cennete. Zaten evvel girecekti ama fakat Allah Resulü böyle ifade ediyordu. Aslında bu sözüyle bize bir şey anlatmak istiyordu. Kızını anlatmak istediği şeyi bize anlatmak istiyordu. Ey kızım böyle şeyler isteme dediği zaman kızına neyi anlatmak istemişse, altını gümüşü isteme, zenginlik isteme dediği zaman neyi anlatmak istemişse işte o zaman bize aynı şeyi anlatmak istiyordu. Kızı Fatıma'yı kocası Ali radıyallahu anhüme onu babasına yani Efendimiz'e göndermiş, ganimetler geldiği bir sırada git babandan bazı şeyler iste, bir cariye iste sana yardımcı olan bir cariye sana versin. Zaten bir sürü kadın esir alınmış düşman tarafından. Bunlar cariye olarak ümmet arasında savaşa katılmış Müslümanlar arasında dağıtılacaklar. Beşte dördü dağıtılacak, beşte biri Allah Resulü'nün takdirine bırakılacak. Bu şekilde ganimetler gelmiş, cariyeler gelmiş. Git babandan bazı şeyler iste. Bazı rivayetlerde bu şekilde geçiyor. Ve gitti Fatıma annemiz. Ey babacığım dedi, bana cariye verir misin? Zaten bir sürü cariye var. Zaten sen bunları dağıtacaksın nasıl olsa insanlara. Bana da bir tane verir misin? Zaten benim kocam da savaşa katılmış bir insandır. Zaten onun da hakkı var demek istedi belki ama bunu bu şekilde ifade etmemişti. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona biricik kızına cariye vermedi. Çok sevdiği kızına, daima baş üstüne tuttuğu kızına, bizim gibi babalarına karşı, annelerine karşı daha çok saygılı olan, enteresandır bizde abi kelimesi vardır ama Arapçada abi kelimesi yoktur. Bizim gibi büyüklerine karşı saygılı olan bir toplumda bile, bir toplumda baba kızına karşı ayağa kalkmaz. Kız babaya karşı ayağa kalkar. Çünkü saygı küçükten gelir büyüğe karşı. Ama Allah Resulü kızını o kadar severdi ki, onlara o kadar saygılı davranırdı ki, kızı geldiği zaman ayağa kalkar, onu alnından öperdi. Ona öyle bir değer verirdi. Ama onun bu değeri, onu bir taraftan böyle el üstünde, baş üstünde gezdirirken, hatta onun çocuklarını, torunlarını yani Hasan Hüseyin'i baş üstünde gezdirirken, diğer taraftan Resulullah hiçbir zaman onları şımartmamıştı. Hiçbir zaman onlara her istediğini vermek suretiyle, istemedikleri kadar hatta vermek suretiyle, onları hiçbir zaman şımartmamıştı. Kendisi aç kalmıştı, çocuğu da aç kalmıştı. Ama sürekli Allah Resulü fakir fukaraya dağıtıyordu. Dağıtıyor ve kızına belki vermiyordu. Ve kızı kendisinden cariye istediği zaman vermemişti. Başka bir zamanda da yine kendisinden koyun istediği zaman gene vermemişti ve sana bazı kelimeler öğreteyim ey kızım demişti. Subhanallah gibi, la ilahe illallah gibi bazı kelimeler sana öğreteyim, o kelimeler senin için daha hayırlıdır evladım demişti. Senin için daha hayırlı o kelimeler. Koyunlardan daha hayırlı, altından gümüşten daha hayırlı senin için. Bunları isteme, eğer sen Ehl-i Beyt'in anası olacaksan, benim soyum senin soyundan devam edecek. İnne şâniyeke huvel ebter. O sana şâni olanlar, o sana buğz edenler, onlar ebter olanlardır demişti Kevser suresinde. Onlar ebter olanlar, onlar soyu kesik olanlar onlardırlar. Senin soyun devam edecek ama senin soyun oğlan çocuğundan değil, kız çocuğundan devam edecek ey Resulüm. Ama senin soyun kızından devam edecek insanlara örnek olsun diye. Onlar soyu ancak erkekten devam eder sanıyorlar ama aslında Allah katında erkeğin kızın farkı olmadığını anlasınlar diye. Senin soyun kızın Fatıma'dan devam edecek. Senin soyun kızın Fatıma'dan devam edeceğine göre. Sen kızın Fatıma'yı güzel bir şekilde yetiştir. Onu şımarık bir şekilde yetiştirme. Onu nazik bir şekilde yetiştirme. Onu öyle bir şekilde yetiştir ki onun soyundan Ehl-i Beyt gelecek. Onun soyundan Evliyaullah gelecek. Bütün hepsinin omuzunda Fatıma'nın ayağı olacak. Allah Resulü kızı Fatıma'yı bu şekilde hazırlıyordu geleceğe. İleride önemli bir insan olacak ve onun soyu, Allah Resulü'nün soyu onun neslinden devam edecek ve onun soyundan da büyük insanlar çıkacaktı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir taraftan kızını böyle yükseltiyor, bir taraftan da onu şımartmıyor ve onun rahata alışmasına izin vermiyordu. Kendisi de fakr-ı ihtiyariyi seçiyordu. Kendi isteğiyle fakirliği tercih ediyordu. Ve hiçbir zaman zenginliğe heveslenmemişti. Elhâkumut tekâsûr. Sizi çokluk oyaladım. Mallarınızın çokluğu sizi meşgul etti. Evlatlarınızın çokluğu sizi meşgul etti. Abdümenaf oğulları ile Sehm oğulları denilen iki kabile. Mekke'deyken bu iki kabile birbirleriyle yarış etmişlerdi. Onlar ırkçılık yapmakta yarış ediyorlardı. O insanlardan Allah öyle bir ümmet çıkardı ki artık onlar daha sonraları hayır yapmakta yarış etmeye başladılar. Atalarıyla övünmekle değil, sayılarıyla övünmekle değil, mallarıyla övünmekle değil. Bu iki kabile sayılarıyla övünmüşlerdi. Ve daha sonra birbirlerini saydılar. Ve bu durumda Abdümenaf oğulları çok çıktı. Bunun üzerine sahabe onları dediler ki, evet ama bizden bazıları geçmiş işte savaşlarda çok sayıda bizden kayıp oldu. O yüzden bizden ölüler çok olduğu için sayımız az çıktı. Gelin bir de ölülerimizi de sayalım dediler ve ölüleri saymaya başladılar. Bunun üzerine diğer kabile olan Sehemoğulları daha fazla çıktılar. Bununla ilgili başka bazı rivayetlerde bu surenin Medine'de nazil olduğuna işaret eden, fakat esas itibariyle Mekki olan bu surede, surenin sebebi nüzulüyle ilgili bazı rivayetlerde bu hadisenin benzerinin Medine'de olduğu da söylenmiştir. Ensardan bazı kimseler bazı kabilelerin arasında, Beni Haris ve Beni Haris kabilesi arasında buna benzer bir tartışma olmuş ve onlar da bu şekilde birbirlerine karşı övünmüşlerdi. Bir kabile diğer kabileye bizden böyle bir adam çıktı diyordu, sizden öyle bir adam çıktı mı diyordu. Bizden falan ve falan çıktı, bizden filan alim çıktı, sizden böyle bir insan çıktı mı diyordu. Bizden falan cengaver adam çıktı, böyle bir kahraman çıktı bizden. Savaşlarda geri adım atmayan, ölümü ne kadar giden bir adam çıktı bizden, sizden böyle bir adam çıktı mı diyordu. Bunun üzerine bu surenin geldiği şeklinde bir rivayet var. El-Hâkum muttekâsûr. Sizi çokluk oyaladı, meşgul etti. Sizi çokluğunuzu ifal etti. Sizi meşgul etti, sizi gaflete düşürdü. Her ne kadar sure Mekki olsa da, fakat bu sure Medine'de böyle bir tartışma olduğu zaman tekrardan nazil olmuş olma ihtimali de var. Onlara yeniden hatırlatmak için bazı surelerin iki kez nazil olduğuna dair bir görüş de var müfessirler arasında. Bazı sureler iki kez Fatiha gibi nazil olmuş olabilirler. Bu surenin de iki kez nazil olmuş olma ihtimali var. Yahut da Medine'de böyle bir tartışma olduğu zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlara bu yaptığınız tartışma doğru değildir manasında bu sureyi o anda okumuş olabilir ve onlar da o sureyi o anda nazil olmuş sanabilirler. O yüzden bazı kimseler de bu sureyi Medine'de nazil olmuş zannedebilirler. Halbuki meşhur olan kanaata göre sure Mekki'dir ve Mekke'deki kafirlerin tartışmaları yüzünden sure nazil olmuştur. Ve surede ettekasur kelimesi eliflam ile gelmiş ve bütün çokluk çeşitlerin, çokluğun bütün hepsini içine alacak şekilde mi yoksa bazı çokluk çeşitleri mi? Bazı şeylerle övünmek mi acaba Kur'an'da men edilmiştir? Mesela bir insanın ilimle övünmesi caiz midir? Mesela bir insanın yaptığı hayır hasenatla övünmesi caiz midir? Mesela bir insanın kılmış olduğu namazlarla, tuttuğu oruçlarla övünmesi, yaptığı hacla övünmesi caiz midir? Yoksa bunlarla övünmesi de mi caiz değildir? Kur'an-ı Kerim bu böylesi meselelerde övünmeyi değil ama yarış etmeyi emretmektedir. Müslümanlar böyle yapmış oldukları amellerle övünürlerse bu yapmış oldukları amellerin içine riya karışacaktır. Halbuki riya amelleri ziyan eder. Riya balın içerisine zehirin konması gibidir. Ne kadar amel yaparsanız yapın. Eğer tamamen Allah rızası için lillah olarak yapmamışsanız, yalnız Allah için yapmamışsanız, en ufak başka bir şey içine karıştırdıysanız, bütün amelleriniz heba olur gider. Nasıl ki bir hadiste, Buhari Müslüman geçen bir hadiste buyuruyor ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, kıyamet gününde Allah bazı insanları ilk olarak huzuruna çağıracak ve onların hesabını önce görecek. Onlardan birisi şehittir, birisi zengindir, birisi de alimlerdir ya da hafızlardır. Onlar da onlara soracak, alime soracak, sana ben Kur'an verdim ne yaptın? Veya hafıza soracak, sana Kur'an verdim ne yaptın? O diyecek ki, ya Rabbi senin Kur'an'ını okudum ben insanlara, anlattım insanlara. Allah diyecek ki, yalan söyledin. Melekler diyecekler ki, evet yalan söyledin. Sonra Allah buyuracak ki, sen insanlar ne kadar güzel Kur'an okuyor desinler diye okudun. Veya ne kadar bilgili desinler diye anlattın. Atın bunu cehenneme diyecek ve atacaklar. Daha sonra zengin çağrılacak. Sana mal mülk verdin dünyada, bu mal mülkle ne yaptın? Diyecek ki, ya Rabbi senin bana verdiğin malla mülkle ben senin yolunda infakta bulundum. Harcadım senin malını, senin yolunda harcadım. Allah diyecek ki, yalan söyledin. Melekler de diyecekler ki, yalan söyledin. Sonra Allah Azze ve Celle buyuracak ki, sen insanlar ne kadar cömert desinler diye verdin. Atın bunu cehenneme, atacaklar. Sonra Allah Azze ve Celle şehidi çağıracak. Şehide ben sana can verdim. Sana bazı imkanlar verdim. Benim için ne yaptın dediği zaman o diyecek ki ya Rabbi senin için her şeyimi verdim. En son canımı da sen yolunda feda ettin. Ve sen yolunda öldürüldüm ya Rabbi. Allah buyuracak ki yalan söyledin. Melekler de aynı şeyi söyleyecekler. Sonra Allah buyuracak ki sen insanlar ne kadar cesur, ne kadar kahraman desinler diye çarpıştın de o da sana söylendi zaten. Hafıza da, Kur'an okuyana da ne güzel sesi var denilmişti zaten. Ve malını mülkünü verene de ne kadar cömert denilmişti zaten. Atın bunları cehenneme. Çünkü Allah yalnız fesallili rabbik, yalnız Rabbin için namaz kıl. Başka hiçbir şeyi araya katmadan, hiçbir şeyi araya katmadan, verirken hiçbir şey düşünmeden, yalnız Allah rızası için yaptığın şeyler makbuldur. İmam Gazali gibi bazı zatlar bile, bir ara düşündüm de El-Mukuzu Minad-Dalal kitabında, bir ara düşündüm diyor, acaba hiç içine riya karışmamış, tam bir ihlas ile, %100 ihlas ile yapmış olduğum bir amel var mıdır dedim, kendi kendime sordum. Ve böyle bir amel bulamadım. Ve sonra dersleri bıraktım. Ders veriyordum medresede. Ve izin de almadan halifeden dersleri bıraktım ve gittim. Sonra talebeler benim peşime düştüler. Ben yıllarca bu şekilde uzak kaldım. Onlar beni buldu, tekrar biraz ders verdim. Sonra tekrar uzaklaştım. 10 sene bu şekilde, toplam 10 sene bu şekilde uzaklaştım. Ve tam ihlasa ulaşmaya çalıştım. Tam ihlasa nefsimi terbiye etmeye çalıştım. İmam Gazali gibi tasavvufta zirveye ulaşmış olan, fıkıhta da, tasavvufta da, hadiste de, birçok ilimlerde, İslam'ın alimleri arasında, ulumu İslamiyye'de önemli bir noktaya gelmiş olan, hemen hemen bütün ilimlerde söz sahibi olmuş olan İmam Gazali gibi bir alim bile, ben amellerimi düşündüm de, onların içerisinden doğru düzgün bir şey bulamadım. %100 ihlasla yapmış olduğum bir şey bulamadım demiş ve nefsini terbiye etmek için insanlardan uzak kalmak gerektiğini kararına varmıştı. Yalnız Allah için yaptığınız şeyler makbul olacak. Hiçbir şeyle övünmeyeceksiniz. Ama yarış yapacaksınız. Festebikul hayrat buyuruyor Kur'an-ı Kerim. Festebikul hayrat. Hayırlarda yarış yapınız. Allah'ın Resulü'nün ashabı hayırlarda yarış yapıyordu. Seyyidina Ömer radıyallahu anh der ki daima Resulullah bize infak edin dediği zaman ama askeri teşhis etmek için savaşa giderken ama bir fakir fukara millete yardım etmek için bize infak edin mal verin dediği zaman bugün camilerde yapıldığı gibi Allah Resulü böyle camide bazen insanları toplar ve yardım toplardı. Böyle yardımlar toplandığında infak toplantısı yapıldığı zaman daima Ebu Bekir beni geçiyordu diyor. Ve ben de onunla yarış ediyordum. Bir defasında kendi kendime söz vermiştim. Eğer Resulullah bir defa daha derse, ey insanlar infak edin, malınızı verin Allah yolunda dediği zaman, o kadar vereceğim ki bu sefer ben Ebu Bekir'i geçeceğim diye kendi kendime söz vermiştim. Ve gene bir defasında Resulullah öyle söyledi. İnfak ediniz dedi, gene ihtiyaç vardı. Ve ben getirdim, malımın yarısını verdim. Allah Resulü bana sordu, dedi ki ya Ömer ne kadar getirdin? Dedim ki malımın yarısını getirdim ya Resulallah. Sonra Ebu Bekir geldi. O da bir miktar mal getirdi. Efendimiz ona da sordu ya Ebu Bekir ne kadar getirdin? Malımın tamamını getirdim ya Resulallah dedi. Her şeyimi getirdim ya Resulallah. Efendimiz buyurdu ki ya Ebu Bekir ailene bir şey bırakmadın mı? Allah'ı ve Resulünü bıraktım demişti sadece. Allah'ı ve Resulünü o rezzaktır. Mutlaka onlar rızkını verecektir. Ve hakikaten de vermedim Allah'a. Ebu Bekir de ailesi de açlıktan mı öldüler? Allah rezzak sıfatını yerine getirmedi mi gerçekten de? Allah'ın rezzaklığından şüpheniz mi var? Allah'ın Resulü ashabını öyle bir şekilde yetiştirmişti ki onlar hayırda yarış yapıyor ama yaptıkları hayırlarla övünmüyorlardı. Gerçi bazı alimler bazı meselelerde bilmeyen insanlara insanın kendi bazı faziletlerini anlatmasında bir mahzur olmadığını ifade etmişler ve Yusuf Aleyhisselam'ın kendini övmesini ya da kendi hakkındaki bilgiyi vermesini de delil olarak getirmişlerdir. Yusuf Aleyhisselam o zindandan çıkarıldığı zaman kendisine iftira atıldıktan sonra malumunuz zindana atılmıştır. Ve sonra da zindandan çıkarılmış çünkü kral bir rüya görmüş ve o rüyayı Yusuf mükemmel bir şekilde Allah'ın kendisine vermiş olduğu ilimle, bu ilim kitap okumakla elde edilecek bir ilim değil. Bu ilim temiz bir kalple elde edilecek bir ilimdir. Abid insanlarda böyle bir ilim hasıl olduğu halde, alimlerde böyle bir ilim hasıl olamayabilir. Bu kitap okumakla olacak bir şey değildir. Abidin alimden istifade edeceği noktalar var. Alimin de abidden istifade edeceği noktalar var. Peygamberler kitap okuyarak peygamber olmamışlardır. Yusuf aleyhisselam zindandayken peygamberlik kendisine verilmiş ve Allah kendisine rüyaları tevil etme, tabir etme ilmini de öğretmişti. Kralın rüyasını da mükemmel bir şekilde tabir etmiş ve kral bu tabire hayran olmuş ve bu tabir yapan kimseyle görüşmek istemişti. Ve ondan sonra onu çağırttırmış ve Yusuf aleyhisselam geldiği zaman onunla konuşmuş ve kral kendisine büyük bir makam vermişti. Yusuf aleyhisselam o makamı daha kendisine vermeden evvel krala şunu söylemişti. Beni hazinelerin başına getir. Çünkü ben bu işleri iyi bilirim demiştim. Bunu söylemesinden bazı alimler, bir insanın kendinde bazı faziletler varsa, bazı üstün özellikleri varsa, o anda onu söylemesi gerekiyorsa, onu söylemesi kendini övmek değil, yahut da böylesi bir övmek sayılsa bile caiz olan bir övme şeklidir. Mesela nasıl ki bir hastanın olduğu yerde birisi açılın açılın ben doktorum derse, nasıl ki bu kötü bir övünme şekli değilse, nasıl ki bu kibirden kaynaklanan bir övünme değilse, aynı şekilde ekonominin krize gideceğini bilen Yusuf aleyhisselam, çünkü kralın rüyasından öyle bir mana vardı. Ekonomi yakında krize gidecek. 7 sene kadar güzel yıllar gelecek ama ondan sonra kriz başlayacak. Ve bütün toplamış olduklarınız hepsi gidecek. Depoladıklarınızın hepsi gidecek. İşte öyle bir dönemde ekonomiden anlayan bir uzman gibi Yusuf aleyhisselam ben bu işleri iyi bilirim demek suretiyle kendini övmüş mü kabul edersiniz? Her ne kabul ederseniz. Fakat aslında kendisini övmekten ziyade onlara yardımcı olmak için kendindeki ilmi haber vermişti. Onun için böyle bir durumda bir insanda böyle bir ilim varsa veya eğer bir hususta çok insana ihtiyaç varsa ve o ben size bu kadar insan bulabilecek güçteyim dediği zaman o kişi kendini kötü bir şekilde övmüş sayılmaz. El-Hakumut Tekasur sizi çokluk meşgul etti, sizi oyaladı, sizi ihfal etti, gaflete düşürdü. Ama bu çokluk hangi çokluktur? Kişinin hayırla hayırlı şeylerle övünmesi veya başka bir kardeşini hayırlı şeylerle övmesi şeklinde olan çokluk değildir bu. Kişi mutlaka yapmış olduğu hayırlı şeylerle Allah'a karşı şükürde bulunmalı ve elhamdülillah Allah bana bu kadar namaz kılmayı nasip eyledi. Elhamdülillah Allah bana bu kadar kitap okumayı nasip eyledi. Elhamdülillah Allah bana göz verdi, kulak verdi. Söylenen kendisine verilmiş olan nimeti söylemek manasında ve emme bi ni'meti rabbike fahaddis ayetinin gereği olarak sana verilmiş olan nimetleri anlat insanlara. Hangi nimetler sana verilmişse o nimetleri söyle. Yani bu Allah'ı övmek manasında, Allah'a şükür etmek manasında olmak şartıyla caiz olan bir övmedir ya da Allah'ı övmektir bu. Elhaykumut tekasur hatta zurtumul mekabir. Ta ki kabirleri ziyaret edinceye kadar bu şekilde övündünüz, bu şekilde çokluğunuzla böbürlendiniz. Kabirleri ziyaret birkaç manaya gelebilir. Birinci manası demin söylemiş olduğum şeydir. Yani siz o kadar övündünüz ki sayınızla, çoklukla o kadar övündünüz ki kabirlerdeki ölülerinizi bile sayacak kadar, onlarla bile övünecek kadar övündünüz. Yahut da bir diğer manaya göre, hatta zurtumul mekabir, yani ta ki kabre gidene kadar, yani kabre girinceye kadar, siz kabre girinceye kadar övünmeye devam ettiniz. Ama ne zaman ki kabre girdiniz, ondan sonra her şeyin boş olduğunu anladınız. Her şeyin boş olduğunu anladınız. Hatta zurtumul mekabir, yani kabre girmeden evvel övünüp duruyordunuz. Çokluk sizi meşgul ediyordu. Askeriniz, polisiniz sizi meşgul ediyordu. Ona göre hava atıyordunuz millete. Gücünüze göre, kuvvetinize göre, malınıza, mülkünüze göre, rütbelerinize göre, makamlarınıza göre, Tarih boyunca Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar nice firavunlar, nice Nemrutlar gelmiş. Bunların isim bazen Ahmet Mehmet olmuş, bazen Ayşe Fatma olmuş, bazen George olmuş, Hans olmuş. Ama dünyanın her döneminde, her tarihte ve her mekanda mutlaka firavunlar olmuş, mutlaka Nemrutlar olmuş. Ve onlar güçlerine dayanaraktan insanları kendi köleleri yapmışlar. Musa Aleyhisselam öyle diyordu Firavun'a. Ey Firavun, senin benle bana böyle kafa tutman, ben alemlerin Rabbi tarafından göndermiş bir peygamberken, eğer sen bana bugün böyle kafa tutabiliyorsan, benim göstermiş olduğum mucizelere rağmen, eğer sen bana kafa tutabiliyorsan, senin bu kafa tutmanın sebebi, Allah'a ve Resulüne, peygamberine meydan okumanın sebebi, sadece bu milleti kendine köle etmiş olmandır. Millet sana köle olduğundan ötürü sen bana kafa tutabiliyorsun. İnsanları işgal ettiğinizden kafalarını, onları meşgul ettiğinizden, onları cahil bıraktığınızdan, onları kendinize kul köle haline getirdiğinizden ötürü, onlar sizi cahilce alkışladıklarından ötürü, onları sömürdüğünüzü onlar anlamadığından ötürü, bundan ötürü onlar sizi Rab gibi, ilah gibi gördüklerinden ötürü, size her yetkiyi verdiklerinden ötürü, siz de işte bugün bize böyle kafa tutabiliyorsunuz. Allah'a kafa tutabiliyorsunuz. Allah'ın emri olan başörtüsüyle savaşabiliyorsunuz. Allah'ın emrine rağmen haramları ülkelerinizde galip getirebiliyorsunuz. Zina evleri açabiliyorsunuz. Kimseden korkmuyor, Allah'tan korkmuyorsunuz. Bunun sebebi milleti kendinize köle etmiş olmanızdır. Yoksa bu gücünüz haktan kaynaklanmamaktadır. Allah size böyle bir yetki vermiş de ondan dolayı böyle yapıyor değilsiniz. İnsanların cehaletinden istifade ediyorsunuz. El-Haykumut tekasur. Sizi çokluk böbürlendirdi ve sizi gaflete düşürdü. Siz o çoklukla, o güçle, o gücünüzle Allah'a karşı bile isyan etmeye ve meydan okumaya kalktınız. Ama ne zamana kadar, hatta Zuhtumun Mekabir, kabre girene kadar, nice firavunlar kabre girdiği zaman bir hiç olduğunu anlamadılar mı? Hatta Zuhtumun Mekabir, bu manaya göre ayetin manası böyle olmaktadır. Kabre girene kadar, kabre girince her şeyi anlayacaksınız. Kabir azabını gördüğünüz zaman her şeyi anlayacaksınız. Allah Resulü bir hadisten, ölü kabre defnedildiği zaman melekler gelir ve men rabbuk diye sorarlar. Rabbin kimdir? Sen dünyadayken kime tapıyordun? Sen dünyadayken kimi terbiye edici olarak kabul ediyordun? İnsanları mı senin kanun koyucun olarak kabul ediyordun? Yoksa Allah'ı mı kanun koyucun olarak kabul ediyordun? Kimin Rab olarak kabul ediyordun sen? Sen kimin mürebbi olarak kabul ediyordun? Kimin kanunlarına göre ben terbiye olurum, toplumum terbiye olur, ailem terbiye olur diyordun? Bu yetkiyi Allah'a mı vermiştin yoksa insanlara mı vermiştin? Ben Rabbuk. Bu soruya la edri diyenler, bilmiyorum diyenlere öyle bir balyoz vurulacak ki. Ve me dinuk, dinin nedir denilecek bilmiyorum diyenlere. La edri diyenlere, bilmiyorum ben ne diyorsun anlamıyorum diyenlere. Rab nedir bilmiyorum ben. Din nedir bilmiyorum ben diyenlere. Ve men nebi yok. Nebi peygamberin kimdi senin? La edri, la edri diyenlere. Yani la alemu, la alemu, bilmiyorum ben. Ne sorduğunuzu anlamıyorum diyenlere. Onlara öyle bir balyoz vurulacak ki ensesinin köküne. Öyle bir bağırıcı, öyle bir feryat edecek ki. Cinlerden ve insanlardan başka bütün mahlukat onların feryadını işitecek. Hayvanlar onların feryadını işitecekler. Onun gibi ölmüş olanlar onun feryadını işitecekler. Ve kimdir bu geldi, bu gelen diyecekler. Kimdir bu kötü komşu? Bizi rahatsız eden, inleyen, daima inleyen, aynı kötü bir hasta gibi. Şiddetli bir hastalığa yakalanmış, devamlı bağıran, çağıran bir hasta gibi. Devamlı kabir azabı içerisinde inleyen o kimse geldiği zaman oraya, etrafındaki salih kullar, kimdir bu kötü geldi buraya diyecekler. O yüzden insanın kabirde bile komşusunun hayırlı insanlar olması onun için bir şanstır. El-Hâkumu t-tekâsur hattâ zûrtumul mekâbir. İmam Ali'den gelen bir rivayete göre ayetin bir diğer manası şu olabilir. Biz bu ayet gelinceye kadar kabir azabını bilmezdik. kabir azabı hakkında şüphe ederdik. Bu ayet, bu sure gelince artık kabir azabı olduğunu anladık. Çünkü hatta zurtum mekabir ayetinin manası, siz kabre girinceye kadar böyle gaflet içinde yaşamaya devam edeceksiniz ama kabre girdiğiniz gün aklınız başınıza gelecek. Bu ayet gelince anladık ki kabirde hayat var. Dolayısıyla kabirde kafire azap da var. Çünkü orada kafir rahat bir şekilde yaşatılmayacak. Yasin suresinde kafirlerin kabir azabı gördüğüne işaret eden veya onların kabir azabı görüyorlar mı, görmüyorlar mı, ulemada bir takım şüpheler meydana getiren bir ayet vardır. Kim bizi kaldırdı bu yattığımız yerden? Merkat kelimesi geçer ayette. Men ba'asana min merkadina haza. Kim bizi kaldırdı bu merkadımızdan? Merkat yatılan yer manasına da gelir. Uyunan yer manasına da gelir. Fakat kabir azabı olduğundan ötürü bu ayette uyunulan yer manasının olması zordur. Her ne kadar uykuda da insana azap verilebiliyor olsa da, kabus gibi insan uykuda bile azap görebiliyor olsa da, fakat merkadın bir manası da yatılan yer demek olduğundan. Kimdir bizi yattığımız yerden kaldıran? Kim kaldırdı bizi? Keşke hiç kalkmasaydık. Çünkü mümin kabirde cennete bir an evvel kavuşabilmek için ya Rabbi akimissa derken, ya Rabbi o kıyamet saatini getir ya Rabbi. Kıyameti kopar artık ya Rabbi. Ehlime kavuşmak istiyorum. Aileme kavuşmak istiyorum. Ailemden cennetlik olanlarla görüşmek istiyorum. Hazreti Muhammed'le görüşmek istiyorum ya Rabbi. İbrahim Aleyhisselam'la görüşmek istiyorum ya Rabbi. Ehlime kavuşmak istiyorum ya Rabbi. Bana vereceğin cennetine kavuşmak istiyorum ya Rabbi. Akimissa derken diğer taraftan kafir la tukimissa diyecek. Ya Rabbi kıyamet saatini getirme. Çünkü ben şu anda burada kabir azabı çekiyorum ama cehennem azabı bundan daha şerittir ya Rabbi. La tukimissa diyecek. Ya Rabbi kıyamet saatini getirme. O daha da kötüdür ya Rabbi. Buradakine razıyım ben ya Rabbi. İşte kabir azabına işaret eden Kur'an'da bazı ayetler mevcuttur. Mümin suresinde de Allah Azze ve Celle Firavun ve ailesinden kafir olan kimselerin kabir azabı çektiklerini haber vermektedir. Ve onların sabah ve akşam azaba sunulduklarını haber vermektedir. Bu surede, Mümin suresindeki bu ayet de kabir azabının olduğuna delalet eder. O yüzden Ehl-i Sünnet ve Cemaat mezhepleri kabir azabını kabul etmişlerdir. Ehl-i Sünnet'in dışındaki bazı mezheplerde kabir azabı inkar edilmiştir. Halbuki kabir azabı ile ilgili birçok hadisler mevcuttur. Ayetlerde çok açık bir şekilde mevcut olmasa bile, Kur'an'da çok açık olmasa bile hadislerde, Kur'an'ın tefsir mahiyetinde gelmiş olan hadislerde kabir azabı açık bir şekilde belirtilmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadiste şöyle buyurmuştur. Bir gün iki kabrin yanına uğramış, iki kabir göstererek bu iki kabirdeki insanlar şu anda azap görüyorlar demişti. Ve bunlar çok büyük günahları olan insanlar değiller buyurdu. Bunlar zina etmediler. Bunlar kafir değildiler. Bunlar içki içmemişlerdi, bunlar adam öldürmemişlerdi. Fakat bunlardan bir tanesi laf getirip götürüyordu. Daim Ahmet'in lafını Mehmet'e, Mehmet'in lafını Ahmet'e getirip götürüyordu. Ve bu şekilde insanların arasını bozuyordu. O ona karşı kin nefret besliyor, o da ona karşı kin nefret besliyordu. Eğer bir an öfkeyle ağzından bir laf çıkmışsa veya herhangi bir sebepten ötürü, bazen haklı sebepler de olabilir. Haklı bir sebepten ötürü bir şey söylemişse onun hakkında gıybet sayılmayacak, şer'an gıybet sayılmayacak, helal sayılabilecek bir şey söylemiş olsa bile onu siz götürüp de bir başkasına naklettiğiniz zaman, o kişiye naklettiğiniz zaman o kişinin kalbi kırılabilir. Her ne kadar o sizin yapmış olduğunuz şey Allah katında gıybet sayılmasa bile, o gıybetin ne olduğunu anlamıyorsa, her şeyi gıybet zannediyorsa, gıybetin helalinin olduğunu bilmiyorsa, bazı şeylerin gıybet sayılmayacağını bilmiyorsa, o laf ona götürüldüğü zaman onu kalbi kırılabilir. İşte o yüzden böyle insanlara kabir azabı vardır buyurdu Allah Resulü. Diğeri de mevlettiği zaman tuvalete gittiğinde kendisini sakınmaz, idrardan kendisini sakınmaz, üstünü başını pis ettiği zaman üstünü başını yıkamaz, o şekilde gezerdi. İşte Allah Resulü buna benzer hadislerde kabir azabının olduğundan bahsetmiştir. Öyleyse kabir azabından şüphe etmek doğru olamaz. Hatta ehl-i sünnetten bazı ulemalar, bazı alimler kabir azabını inkar eden kimsenin arkasında namaz kılınmaz demişlerdir. Kabir azabı gibi, şefaat gibi bazı meseleleri inkar edenler, hakkında birçok hadislerin olduğu meseleleri inkar edenler, onların arkasında namaz kılınmaz çünkü onlar ehl-i bid'attırlar demişlerdir. Hadisleri kabul etmeyen, yalnız Kur'an'ı kabul eden, ehl-i bid'attan olan insanlardırlar onlar. اَلْحَاكُمُ التَّكَاسُ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرِ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ Hayır, sonra bileceksiniz. Böyle değil, bildiğiniz gibi değil mesele. كَلَّا Hayır, mesele sizin bildiğiniz gibi değil. Hayır, kesinlikle hayır manasında. Bildiğiniz gibi değil. Siz ancak çoklukla övünüyorsunuz, manla mülkle övünüyorsunuz. Ama mesele öyle değil. سَوْفَ تَعْلَمُونَ İleride bileceksiniz. İleride bileceksiniz. Neden ileride bileceksiniz? Çünkü siz zairsiniz, ziyaretçisiniz. Hatta zurtumul mekabir ayeti hakkında bir bedevi Arabi şöyle demişti. Subhanallah dedi, Kabe'nin Rabbine yemin olsun ki, Allah'a yemin olsun ki, bu ayette ahiretin geleceğine delil vardır demişti. O kadar mükemmel bir inceliği görmüştü ki bedevi Arap. Çünkü onlar da Arapça çok kuvvetliydi. Zurtumul mekabir ifadesinden, ziyaret kelimesinden gelen, yani ziyaret kökünden gelen bu kelimeyi duyduğu zaman Arap bedevisi demişti ki Allah ziyaretten bahsediyor. Kabirleri ziyaret ettiğiniz zaman, kabirleri ziyaret edinceye kadar siz gaflet içinde olacaksınız. Yani Allah kabirlere girmeyi ziyaret kelimesiyle isimlendirmiştir. Ziyaret ise kısa sürer ve ziyaretten sonra mutlaka insan yoluna devam eder. Bir yere giderken bir yerde durur, 5 dakika birini ziyaret edersiniz. Bunun manası ondan sonra devam edeceksiniz demektir. Demek ki dedi, Allah bize şunu ifade etmek istiyor. Kabir ziyaret yeridir, kısadır. Zamanı kısadır, ondan sonra yola devam edeceksiniz. Ve ahirete gideceksiniz. Hatta zurtumul mekabir. Ömer bin Abdülaziz'in de buna benzer bir görüşü vardır. Benzeri bir şeyi söyler o da. Kella sevfe ta'lemun. Siz ileride bileceksiniz. Sümme kella sevfe ta'lemun. Sonra yine tekit ederek, manayı kuvvetlendirerek, hayır kesinlikle gene tekrar ediyorum manasında. Bir daha söylüyorum. Mutlaka bileceksiniz. Kella sevfe ta'lemun. Kella, tekrar bir daha kella. 3 kez üst üste. Kella kelimesi her zaman kullanılan bir kelime değildir. Tehdit ifadesi olarak daha çok kullanılır. Tehdit edilecek yerde gelir bu kelime. Yoksa la kelimesi de gelebilirdi. Ama kella kelimesinin gelmiş olması, edatının gelmiş olması bir tehdit ifade etmektedir. Bildiğiniz gibi değil, ben size bunu göstereceğim demektir. Sefe te'lemun, ileride bileceksiniz. Kella sefe te'lemun, sümme kella sefe te'lemun, kella lev te'lemun. Kesinlikle şunu bilesiniz ki, eğer ahmi bilseydiniz, kelle lev te'lemûne ilmel yakîn, eğer ilmel yakîn ile bilebilseydiniz, ahmi ilmel yakîn ile bilseydiniz, yakîn ile bilmek birkaç manaya gelir. Yakîn bir manası ölüm demektir. Keşke ölüm bilgisiyle bilseydiniz. Ve'abud rabbeke hatta ye'teykel yakîn ayetinde olduğu gibi, Rabbine ibadet et, sana yakin gelene kadar bazı rafizi taifelerinden Nusayriler gibi bazıları vâbud rabbeke hatta ye'tekel yakin ayetini Rabbine ibadet et sana yakin gelene kadar ayetini yakin ilim demektir. Bize de Allah'tan ilim gelmiştir. Biz namaz kılmasak da olur. Biz oruç tutmasak da olur. Çünkü Allah hatta ye'tekel yakin sana ilim gelene kadar dedi. O halde bize zaten Allah ilim vermiştir. Biz ehl-i beytiz. Bize Allah ilim vermiştir. Biz kitap okumadan alim olmuşuz. Gibi saçma sapan bir takım iddialarla bazıları bize Allah ilim vermiştir. Onun için biz ibadet etmeyiz. İbadete bizim ihtiyacımız yoktur. Başkaları ibadet etsinler. Namaz onlaradır, oruç onlaradır, bize değildir diyecek kadar cahil olduklarını göstermişler ve onların imamı olan, hatta bir kısmının Allah dediği, bir kısmının peygamber dediği, bir kısmının Allah'ın oğlu dediği İmam Ali radıyallahu anh, o namaz kılmış fakat onlar onu Allah dedikleri halde, onlar İmam Ali'den sanki daha fazla ilim sahibi olmuşlar. Hem ondan ilmi aldıklarını söyledikleri halde, ilmin kaynağının Ali olduğunu ve kendilerinin de ondan aldıklarını ifade ettikleri halde, ilmin kaynağı olan Ali namaz kıldığı halde ve camiye giderken cami yolunda şehit edildiği halde, onlar camiye gitmemeyi ve namaz kılmamayı bir kısmı buna dayandırmış ve bize ilim gelmiştir demişlerdi. O halbuki ayetteki yakîn ölüm manasındaydı. وَعْبُدْ رَبَّكْ حَتَّى يَعْتِيَكَ الْيَقِينَ Rabbına ibadet et ta ki sana ölüm gelene kadar demekti manası. Yakîn denir ölüme Arapçada. Çünkü ölüm kesin olarak bilinen bir şeydir. Yakîn demek kesin olan bilgi demektir. Hiçbir şek ve şüphe olmayan bilgi demektir. İki kere ikinin dört ettiği gibi bu kadar emin olduğunuz şeylere yakîn denir. Ve herkes bilir ki mutlaka bir gün ben de öleceğim. Çünkü ölmemiş bir tane insan göremezsiniz. O halde mutlaka ben de öleceğim diyebilirsiniz. İşte buna ilmel yakîn denir. Bu bilgi yakini bir bilgidir. Kesin olan bir bilgidir. Buna ilmel yakîn denir. İşte keşke böyle bilseler lev ta'lemûne ilmel yakîn. Yakîn bilgisiyle, yani ölüm bilgisiyle bilselerdi. Bu ayette şöyle bir mana da olabilir o zaman. Keşke ölüm malumatıyla, ölüm bilgisini bilmiş olsalardı. Yani ölüm nasıl oluyor? Ölüm nedir? Gerçekten bunu bilmiş olsalardı, belki buna göre bir gün insanın ölüm anında nasıl bir şey hissettiğini ilim adamlarının tespit etme ihtimaline de bu ayet ihtimal vermektedir bu manaya göre. لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينَ Yakînim keşke, yakîn ilmiyle, ölüm ilmiyle keşke bilselerdi. Bilmiş olsalardı. Yani ölüm bilgisi insanın nasıl öldüğünün, nasıl canının çıktığını, nasıl canının alındığının bilgisi. Ya böyle bir şekilde bilmiş olsalardı. Yani ölen bir insan gibi. Ölen bir insan ölümün ne olduğunu çok iyi o anda anlamaktadır. Ve bir kez onu anlamaktadır insan. O da ölürken anlamaktadır. Eğer onu bilmiş olsalardı ama bilemiyorlar. O yüzden meseleyi de anlayamıyorlar. Ah bir bilselerdi o zaman ayaklarını denk alacaklardı. Kelle sevfe ta'lemun. Sümme kelle sevfe ta'lemun. Kelle le ta'lemun ilmel yakîn. Le teravunnel cahîn. Onlar sonra, siz sonra o cahimi göreceksiniz. O ölümü gördüğünüz zaman cahimi göreceksiniz. Yahut da kıyamet gününde haşir meydanında o cahimi, o cehennemi göreceksiniz. Bir kısmınız, Allah Resulü bir hadiste insan daha ölmeden evvel kendisine varacağı yer gösterilir buyurmuştur. Ölmeden evvel varacağınız yerler gösterilir. O yüzden buyuruyor ki bir hadisten, siz bazı insanların ölürken böyle gözünü diktiğini görürsünüz buyuruyor. Gözünü göğe doğru dikmiştir ve onun gözünü diktiği yer eğer salih bir insan ise, ameli salih bir insan ise gözünü dikmiş olduğu şey miraçtır. Yani merdivendir, nurdan merdiven. O merdivene gözünü dikmiştir. Hep ona bakmaktadır. Ama diğer taraftan eğer ameli salih değil ise, yahut fasık veya kafir ise, o da ona da Azrail öyle bir surette gelir ki, ona öyle bir surette gelir ki, o kadar dehşetli bir surette gelir ki, ondan öyle bir korkar ki artık cehennem azabına bile gerek kalmayacak kadar. Eğer cehennem azabı olmasaydı bile, Azrail'in o suretini gören, o kadar korkar ki cehennem azabı olmasa bile zaten o azap ona kafi gelir buyurmaktaydı. Ama mümin olan kula ise Azrail o kadar güzel bir surette gelir ki, güzel yakışıklı bir genç suretinde gelecek. onun ruhunu o kadar güzel bir şekilde alacak ki, ama kafirin ruhunu ise alırken adeta bıtıraklı bir dikenin bir pamuk banyasının içine, çuvalının içine konulduğunu düşünün ve çekildiğini düşünün. İşte o şekilde kafirin ruhu öyle bir kabzedilecek ki kella sefe ta'lemun, işte o zaman bileceksiniz. O anda bileceksiniz. Ölümün ne olduğunu bileceksiniz. Dünyadayken meşgul olmanın, gereksiz şeylerle meşgul olmanın ne olduğunu bileceksiniz. Size gerekli olmayan şeylerle uğraşmanın ne olduğunu bileceksiniz. İslam'ın üç temel hadisi olarak sayılan üç temel hadisinden birisinde min hüsnül İslamil mer'i terkuhu mâ la ya'nih buyuruyor. Bir insanın Müslümanlığının güzelliğinin alameti, iyi bir Müslüman olduğunun alameti kendisinden gerekli olmayan şeyleri terk etmesidir. Kendisinden gerekli olmayan televizyon programlarını terk etmesidir. Kendisinden gerekli olmayan spor çeşitlerini terk etmesidir. Kendisinden gerekli olmayan mevzuların konuşulmasını terk etmesidir. Kendisinden gerekli olmayan meselelerde konuşmaması, zaman vermemesi, kendisinden gerekli olmayan malın peşine düşmemesi, kendisinden gerekli olmayan hiçbir şey yapmaması, onun Müslümanlığının güzel olduğunun alametidir. Her kim ki bunun tersine, mefhum muhalifine hareketle, ters manasını yani manayı tersten çevirerek, o zaman şöyle olur. Her kim ki kendisinden gerekli olmayan şeylerle uğraşıyorsa o kişi iyi bir Müslüman değildir. Kendisinden gerekli olmayan şeylere ne kadar zaman ayırıyorsa o kadar iyi bir Müslüman değildir. Birisi eğer gününün 10 saatini gereksiz şeylere ayırıyorsa, diğeri de 5 saatini gereksiz şeylere ayırıyorsa, öbürü 1 saatini gereksiz şeylere ayırıyorsa, herkes kendinin zamanını nasıl kullanmışsa ona göre o kadar Müslümandır, o kadar İslam'dan uzaktır ve İslam'a yakındır. Min hüsnü İslam'ın mer'i terkuhu mâ la ya'nih. Kişinin Müslümanlığının güzelliğinin alameti kendisine gereksiz olan şeyleri terk etmiş olmasıdır. Kella sevfe te'lemûn. Sümme kella sevfe te'lemûn. Bileceksiniz. Kabre girdiğiniz zaman gereksiz işlerle uğraştığınızın farkına varacaksınız. Ve kella lev te'lemûne ilmel yakîn. لَتَرَوُنَّ الْجَح۪يمِ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَ عَيْنَ الْيَق۪ينِ. Sonra tekrar, لَتَرَوُنَّ ifadesi Arapçada tekit üzerine tekittir. Lam tekit içindir. لَتَرَوُنَّ. Sonra tekrardan nun-u sakile getirilmiş ve muhakkak ve muhakkak ve muhakkak manasına gelsin diye. Yani muhakkak ve muhakkak siz bileceksiniz. Cahimi göreceksiniz. Cehennemi göreceksiniz kıyamet gününde. Bu dünyada ilmel yakinle yani kesin bir bilgiyle biliyoruz ve görüyorsunuz. Herkes ölüyor. Bugün dünyada 1000 yaşında bir tane insan bulamazsınız. 200 yaşında bir tane insan bulamazsınız. Ve 50 sene, 100 sene sonra dünyada bu kadar insan var. Hepsi ölecek. Şu an dünyada ne kadar canlı varsa 100 sene sonra hiç bir tanesi kalmayacak. Bunu kesin olarak bildiğiniz halde eğer buna göre davranmıyorsanız o zaman kabre girdiğiniz zaman meseleyi anlayacaksınız. Aynel yakîn ve ilmel yakîn ve hakkal yakîn ifadeleri tasavvufta da kullanılan ifadelerdir. Bir insanın imanı ya ilmel yakîn olur, ya aynel yakîn olur, ya hakkal yakîn olur. İlmel yakîn mesela bir insanın her meselede ilmel yakîn olur, aynel yakîn olur, hakkal yakîn olur. Ölüm meselesinde mesela hepimiz bilmekteyiz ki herkes ölmüştür ve ölecektir. Kullu nefsin zâikatul mevt'tir. Herkes ölümü mutlaka tadacaktır ve tatmıştır. Öyleyse bu şekilde bilmek ilmel yakîndir. Aynel yakîn ise melekleri gördüğü zaman, ölüm meleğini gördüğü zaman, gözünü meleğe diktiği zaman, artık can boğaza geldiği zaman, artık melekleri görüyor olduğu anda, o andaki bilgisi artık o ilmel yakînin üzerinde bir bilgidir. Artık o anda aynel yakîne ulaşmıştır. Çünkü artık gözüyle görmektedir. Daha sonra kabre girdiği zaman ise veya kıyamet gününü gördüğü zaman ise o zaman da hakkal yakîn mertebesine ulaşmaktadır. Çünkü artık olayın içindedir, kabrin içerisindedir, cehennemin içerisindedir. Artık mahşer yerindedir. Artık o kişi hakkal yakin mertebesine ulaşmıştır. Aynı şekilde mesela bir insan Allah'ın varlığını ilmel yakin olarak bilebilir. Şu kadar görmüş olduğu şeylerin hiçbirinin kendi kendisine olamayacağını, mutlaka hepsini bir yapanın olduğunu insan bilebilir. Bu ilmel yakin olan bir imandır. Ama ne zaman ki gözüyle görür gibi olursa Allah'ı, ne zaman ki kainatı çok tefekkür ede ede, çok müşahadede buluna buluna, murakabe makamına ulaşırsan, ondan sonra ihsan makamına ulaşırsan, Allah'ın kendi ayetlerini görürsen, yıldızlara bakarsan, yeryüzüne bakarsan, bütün mahlukatı incelersen, Allah'ın esmasını, isimlerini güzel bir şekilde ezberler ve anlarsan, o zaman Allah'ı adeta gözüyle görüyor gibi olur. O zaman aynen yakın mertebesine ulaşır. Ne zaman ki kıyamet gününde Rabbini görür, ehli cennet olur ve Rabbini adeta bizim ayın 14'ünde bulutsuz bir gecede ayı gördüğümüz gibi, Efendimiz'in ifadesiyle söylüyorum. Ayın 14'ünde bulutsuz bir gecede Rabbimizi görecek miyiz diye sorulduğu zaman böyle cevap vermişti. Ayın 14'ünde bulutsuz bir gecede Bedir olduğu zaman, ay 14'ünde dolunay iken ayı görmekte zorlanır mısınız? Hayır dediler. İşte aynen öyle Rabbinizi göreceksiniz. Bu hadisteki ifadeye göre kıyamet gününde ehli cennet Rabbini görecektir inşallah. O zaman işte hakkal yakine ulaşacak. Hakkal yakine ulaşacak. İbrahim Aleyhisselam da Allah Azze ve Celle'ye demişti ki, Ya Rabbi nasıl ölüleri nasıl dirilteceksin? Bana göster Ya Rabbi. Rabbi erini keyfe tuhyil mevte demişti. Nasıl Ya Rabbi dirilteceksin ölüleri? Kale evelem tu'min, dedi ki Allah inanmadın mı İbrahim? Kale bele, dedi ki Ya Rabbi inanmaz olur muyum? Tabii ki inandım. Ama istiyorum ki velakin liyatmain de kalbi. Kalbim mutmain olsun istiyorum Ya Rabbi. Kalbimin huzur içerisinde olmasını istiyorum. Tıpkı İsa'nın havarileri de öyle şeyler istemişlerdi. İsa'nın havarileri de demişlerdi ki هَلْ يَسْتَطِيُوا رَبُّكَ اَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنَ مَعِدَةً مِنَ السَّمَاءِ Senin Rabbinin gücü yeter mi ey İsa dediler. Rabbinin gücü yeter mi ey İsa, gökten bize bir sofra indirebilir mi? Gökten bize bir sofra indirse ondan yesek dediler. Dedi ki İsa Allah'tan korkun, böyle şey istemeyin. Bu nasıl konuşmadır? İnanmadınız mı Allah'a? Bana inanmıyor musunuz? Allah benim elimle körlerin gözünü açıyor. İnanmıyor musunuz? Evinizdeki yiyecekleri size haber verebilirim. İnanmıyor musunuz? Alacalıları iyileştiriyorum. İnanmıyor musunuz? Ölüyü dirilttim. İnanmıyor musunuz? Dediler ki inanıyoruz. İnanıyoruz da yalnız biz istiyoruz ki o sofradan yiyelim. Yiyelim de kalbimizde iman daha da kuvvetlensin. O sofranın gökten indiğini görelim ve ondan yiyelim de imanımız daha da artsın. Bunun için istiyoruz ey İsa dediler. O zaman İsa Aleyhisselam da Allah'a yalvardı ve Allah da ona gökten bir sofra indirmişti. İşte İbrahim Aleyhisselam da böyle. Dedi ki Ya Rabbi nasıl dirilteceksin? Ve Allah'tan kendisi ilmel yakinle biliyordu. Allah diriltmeye kadirdir. İnna Allah ala kulli şeyin kadirdir. Fakat kendisi gözüyle görmek istiyordu. Aynen yakın mertebesine ulaşmak istiyordu. Ve Allah kendisine buyurdu ki 4 tane kuş al ve bu kuşları parçala. Onları kendine önce alıştır. Sen çağırdığın zaman sana gelecek hale gelsinler. Sen onları kendine bir alıştır önce. Ondan sonra onları kes ve onların her birini parçalarını bir dağa fırlat. Ondan sonra çağır. Göreceksin ki ye'tineke sa'ya. Sana koşa koşa geliyorlar. Göreceksin bunu. Ve İbrahim Aleyhisselam da böyle yaptı ve kuşlar, paramparça olmuş olan kuşlar tekrar çağırdığı zaman toplandılar ve kuş tekrardan oluştu. Her bir parçası tekrar bir araya geldi ve kuş meydana geldi. Zaten bugün biz de öyle olmaktayız. Bugün biz zaten her bir parçamız, her bir hücremiz başka bir yerden gelmektedir. Bizim hücrelerimiz her gün ölmektedir ve yerine tazeleri gelmektedir. Yenileri gelmektedir. Ve belli bir süre sonunda İnsanın bütün hücreleri değişmiş olmaktadır ve bütün hücrelerimiz değiştiği için yeni bir insan olmaktayız. Ve bizim yediklerimizden bu olmaktadır. Yediklerimizin de her birisi bir yerden gelmektedir. Her bir yediğimiz elma Ankara'dan geliyorsa, mesela Amasya'dan geliyorsa, portakal Adana'dan çıkıyorsa, karpuz başka bir tarladan, efendim, diğer bir nimet başka bir yerden gelmektedir. Yediğimiz binlerce nimet, her birisi binlerce yerden gelmektedir. Ve vücudumuzdaki milyonlarca, milyarlarca hücreler o yediklerimizle oluşmaktadırlar. Ölmüş olan hücrenin yerine yenisi gelmekte ve o ölmüş olan o elma, ölmüş olan o buğday, o ekmek bizim bedenimize yeniden canlanmakta ve yeni bir hücre olmaktadır. Zaten böyle olmaktadır. Zaten böyleydi. Allah onu göstermek istedi İbrahim Aleyhisselam'a. Öyle mükemmel bir misal verdi ki Allah. İlim sahibi olan Allah öyle bir güzel gösterdi ki İbrahim Aleyhisselam'a. Başka bir şekilde de gösterebilirdi Allah-u Teala. Allah için yollar çoktur. Ama insanın da aslında her gün öldüğünü ve her gün dirildiğini ve aşağısında o dirilmiş olan hücrelerinin her birinin bir taraftan geldiğini göstermek için o kuşları parçala da her birini bir yere at, ondan sonra göreceksin onlar nasıl toplanıyorlar. İşte aynen böyle olacak kıyamet gününde de. Eğer bir insan öldüğü zaman onu yaksanız, onun küllerini sokağa serpseniz, denize atsanız, rüzgarda savursanız bile, her bir zerresi bir tarafa gitse bile Allah toplan dediği zaman aynen İbrahim Aleyhisselam'a verilen misalde olduğu gibi toplanıverecek. Ve bunu gördüğü zaman İbrahim Aleyhisselam aynel yakine ulaşmıştı. Aynel yakin imana ulaştı. Ve İbrahim Aleyhisselam buna layıktı. Eğer böyle bir güçlü imana sahip olursa insan, Allah ona ilmel yakininde kuvvetli olursa insan, Allah ona aynel yakini nasip etmektedir. Eğer bu noktaya gelmek, gözüyle görüyor gibi olmak, böyle bir imana ulaşmak isterse insan, o insan yapması gereken ilmel yakininde kuvvetini arttırmasıdır. İlmel yakin olan imanında kuvvetli olursa, çok tefekkür ede, çok okuya, çok tesbihatta bulunan, çok secde ede, o insanda ilmel yakin çok güçlenecek ve Allah ona aynen yakini nasip edecektir. Artık gözüyle görüyor gibi olacaktır. Ve belki de hakkal yakine bile ulaşanlar olacaktır. Hakkal yakine bu dünyada ulaşamasa bile ahiretteki dirilişi gördüğü zaman işte o zaman hakkal yakine de ulaşmış olacaktır. Kella sevfe te'lemun summe kella sevfe te'lemun kella lev te'lemun ilmel yakin. Bilseydiniz keşke ilmel yakin ile ne teravunnel cahim, o cahimi mutlaka göreceksiniz. Bu ayete göre bütün herkesin cahimi göreceği ifade edilmektedir. Cahimi görenlerin bir kısmı içine girecek, bir kısmı kurtulacak. Ama içine girenler çok olacak. Allah Resulü ve ashabı buna benzer ayetler geldiği zaman hepiniz mutlaka cehenneme uğrayacaksınız. Mealinde, manasında bazı ayetler geldiğinde ashab üzülmüşlerdi. Ve ağlamışlardı. Nasıl olacak halimiz ya Resulallah? Demek ki herkes uğrayacaksa cehenneme ya Resulallah. O zaman halimiz ne olacak? O zaman niye namaz kılıyoruz ya Resulallah? Allah Resulü ashabını herkes cehenneme uğrayacaktır dedi. Fakat daha sonra bunu Kur'an ve sünnet açıkladı. Herkes uğrayacak ama bunun manası herkes girecek demek değil. Herkes sırattan geçecek ve sırat cehennemin üzerinde kurulmuştur. O yüzden herkes ona uğramış olacak ama cehennemlik olacak olanlar cehenneme düşecek, öbürleri geçecekler, devam edecekler. Ama herkes uğramış olacak. Ve teravunne cahim, summe le teravunne aynel yakin, summe le tus'elunne yevme izin anin na'im. Sonra siz aynel yakin ile bilecek ve göreceksiniz. Yani bu dünyada ilmel yakin ile göreceksiniz. Sonra ölürken aynen yakin ile göreceksiniz. Sonra kıyamet gününde hakka yakin ile göreceksiniz, anlayacaksınız. Yahut bu dünyada ilmel yakin ile bileceksiniz, göreceksiniz. Kıyamet gününde ise aynen yakin görecek ve hakka yakin göreceksiniz. Ve sonra ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ O gün nimetlerden mutlaka sorulacaksınız. Hepsinden sorulacaksınız. Ashabtan bazıları bu ayetler geldiği zaman demişlerdi ki ya Resulallah Biz neyden sorulacağız ya Resulallah? Biz bir şey yediğimiz içtiğimiz yok ya Resulallah. Allah bize neyi soracak? Düşman karşımızda, kılıçlarımız boynumuzda ya Resulallah. Her an ölüm tehlikesiyle karşı karşıyayız ve kırıntıdan başka bir şey yediğimiz yok. Efendimiz buyurdu ki, siz soğuk su da mı içmiyorsunuz? İçiyoruz dediler. Ondan da sorulacaksınız buyurdu. Ondan da sorulacaksınız. İki na'linden yani ayakkabıdan da sorulacaksınız. Zilden yani gölgeden de sorulacaksınız. Meden de yani sudan da sorulacaksınız. Her şeyden sorulacaksınız. La tus'elunne yevme izin anin na'im. Ya Resulallah biz iki siyahtan başka bir şey yiyip içmiyoruz ki dediler. Araplar iki siyah diye hurmayla suya derlerdi. Biz iki siyah ya Resulallah. Hurma ve su başka bir şey yediğimiz yok ya Resulallah. Allah bize neyi soracak? Sudan mı içmiyorsunuz buyurdu. Kuyudan yeni çekilmiş soğuk su, serin su. Bizim buzdolaplarına içtiğimiz kadar serin değildi tabii. Ondan da sorulacaksınız dedi. Bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem açlıktan o kadar aç kalmıştı ki evinde oturamadı. Aç olan insan evinde oturamaz. Dışarı çıkmak ister, ne yapacağını şaşırır. Allah Resulü o kadar acıkmıştı ki çıktı mescide gitti. Baktı ki Ebu Bekir de oradadır. Ve dedi ki ya Ebu Bekir seni buraya çıkaran nedir? Bu saatte öğlen vaktinde Arapların adeti öğlen dini uyumaktı. Evlerinde olmaktı. Fakat o saatte gelmişti Ebu Bekir. Dedi ki ya Ebu Bekir seni buraya getiren nedir? Dedi ki ya Resulallah seni getiren neyse beni getiren de odur. Yani ben de acım seni gibi ya Resulallah. Ebu Bekir de Efendimiz'in halini anlamıştı. Biraz sonra Ömer geldi. Ona sordu Efendimiz seni buraya getiren nedir ya Ömer? Dedi ki ya Resulallah vallahi seni de Ebu Bekir de buraya getiren neyse ben de getiren odur. Açlıktan evde oturamadım ya Resulallah. Efendimiz buyurdu ki hadi filanın evine gidelim. Bazı rivayetlerde o filan kimsenin adı verilmez. Bazı rivayetlerde Ebu Eyyub el-Ensari olduğu. Demek ki bu hadise birkaç kez olmuş olmalı. Ebu Heysem olduğu da söylenir başka rivayetlerde. Bu bize gösteriyor ki Allah Resulü böyle başına çok gelmiş. Çok böyle aç kalmış. Defalarca böyle mescide açlıktan dolayı gitmiş. Defalarca böyle karnı iki büklüm, beli iki büklüm olmuş. Defalarca karnına taş bağlamış açlıktan. Bu hadiselerin birkaç kez olduğu en azından ortaya çıkmaktadır. Ve gittiler Ebu Eyyub el-Ensari'nin evine. Ve hanımı vardı. Efendimiz onun kocasını sordu. O sırada Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu anh Efendimizin sesini duydu ve geldi. Dünyanın en üstün insanları beni ziyarete gelmişler dedi. Bugün benden daha mutlu insan yoktur. Bugün benim misafirimden daha değerli bir misafire sahip olan yoktur. Hoş geldin ya Resulallah dedi. Ve hemen onlara güzel bir yer hazırladı. Ve hemen hurma ağacına çıktı ve güzel bir dal kopardı. Üzerinde taze hurmalar olan, tam olgunlaşmış hurmalar olan, bir taraftan da daha tam olgunlaşmamış hurmalar olan, temir deniliyor, rusur deniliyor. Araplar hurmanın böyle çeşitli kademelerine çeşitli isimler vermişlerdir. Devenin 40 tane ismi olduğu gibi, aslanın 500 tane ismi olduğu gibi Arapçada. Onlar böyle bu şekilde her bir aşamasına böyle bir isim vermişlerdir. Ve sahabi o dalı koparmış Efendimiz'e takdim etmişti. Efendimiz buyurdu ki neden dalı kestin? Toplayıp getirseydin ya. Dedi ki ya Resulallah senin istediğini yemeni istedim. İstediğinden ye. Olgunlaşmış olanından istersen ondan ye. Olgunlaşmamışını seviyorsan ondan istiyorsan ondan ye. Ve hemen bıçağı kaptı ve bir koyun kesmeye giderken Allah Resulü arkasından seslendi. Bari sütlü olanını kesme dedi. Süt veren koyunu kesme, süt vermeyen varsa onu kes bari buyurdu. Sahabi Allah Resulü gördüğü zaman böyle her şeyini feda ediyordu onun için. Bu sahabi öyle çok zengin olduğundan bunu yapıyor değildi. Belki de Rabi söylemiyor ama belki de sadece bir tane koyunu vardı bilmiyoruz. Ama hemen onu kesmeye gitmişti. Kesti ve getirdi. Hanımı hemen onu yemek yaptı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ondan bir parça aldı ve bir ekmeğin üzerine koydu. Ve bir baba şefkatiyle dedi ki benim kızım Fatıma'ya bunu götürür müsün? Çünkü o günlerden beri böyle bir şey yemedin. Allah Resulü kendi çok açtı ama o anda bile bir baba şefkatiyle hemen kızını düşünmüştü. Bunu kızıma götürür müsün? O günlerden beri böyle bir şey yemedi, ağzına koymadı böyle bir yemek. Ne kendisi ne de kızı böyle yemekler yemiyorlardı. Nadir de onların böyle yemek yediği. Ve sahabi hemen aldı onu götürdü. Sen merak etme ya Resulallah dedi. Götürdü ve ona ikram etti. Efendimiz orada yemek yedi ve sonra buyurdu ki ekmek, et ve hurma ve taze su. Bunlardan mutlaka sorulacaksınız. لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَيْزِنْ عَنِ النَّعِيمِ ayetini söylemişti. Bunlardan mutlaka sorulacaksınız. Her gün kebap yiyenler, her gün güzel yemekler yiyenler, bizim gibi böyle günde üç öğün yemek yiyenler, bunlar لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَيْزِنْ عَنِ النَّعِيمِ hatırlasınlar. Allah Resulü bir hadiste insanın sadece sorulmayacağı birkaç şey olduğunu haber vermiştir. İnsanın avret mahallini örtecek kadar elbisesi, avret mahallini örtecek kadar diz kapağı erkekler için, diz kapağıyla göbek arasını örtecek kadar. Demek oluyor ki, yani farz olanın dışında, mesele odur yani, farz olanın dışında verilmiş olan her şeyden sorulacaksınız. Çünkü avret mahallini örtmek farz olduğundan Allah onun hesabını sormayacak. Ama avret mahallini de lüks bir giyecekle örtenler, o lüksten de hesaba çekilecekler. En güzel, zamana göre değişebilir bu ama her zamanda orta halli insanlar gibi yaşayın. Her zamanda bu zamanın orta halli gömleğiyle bin sene evvelki insanların giydiği, orta halli insanların giydiği gömlek, orta halli gömlek aynı değildir. Bu zamandan zamana değişebilir. Lüks zamandan zamana değişir. Bazı zamanda lüks olan şey bazı zamanlarda lüks olmayabilir. 100 sene evvel lüks olan şey bugün lüks değildir. 50 sene evvel buzdolabı lükstü. Çok az insanın evinde belki bulunurdu. Ya da 30-40 sene evvel. Ama bugün artık en fakirin evinde de var. Dolayısıyla artık buzdolabı lüks olmaktan çıkmıştır. Orta halli insanların giydiği veya yediği veya evinde bulundurduğu şeyler lüks sınıfından sayılmazlar. Ama yine de onlardan da sorulacaksınız. لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ Çünkü onlar da bir nimettirler. Gölge dahi bir nimettir. Ondan da sorulacaksınız. Soğuk su dahi bir nimettir. Ondan da sorulacaksınız. Ayakkabı dahi bir nimettir. Ondan dahi sorulacaksınız. Sadece göbekle diz kapağı ya da kadınlar için bütün vücudunu örten, avret mahallerini örten elbiseden sorulmayacaksınız. Ama o da lüks ise ondan da sorulacaksınız. Karnınız ölmeyecek kadar yediğiniz kırıntıdan, hadisteki ifadeyi söylüyorum. Kırıntıdan sorulmayacaksınız. Ama onun ötesindekinden sorulacaksınız. Güzel nimetlerden sorulacaksınız. Doyasıya yediğinizden sorulacaksınız. Tıka basa doyduğunuz zaman sorulacaksınız. Belinizi doğrultacak kadar 2-3 lokmadan yalnız sorulmayacaksınız. O halde nasıl hesabını vereceğiz ya Resulallah? Böyle sorular sorulduğu zaman Efendimiz buyurdu ki korkmayın, elhamdülillah deyin. Başlarken Bismillah deyin, sonra Elhamdülillah deyin, Allah'a şükrettiğinizden dolayı şükrünü yerine getirmiş olursunuz ve Allah sizi o zaman o nimetlerden sıkı bir hesaba çekmeyecektir. Ama Bismillah demeyen, ama Elhamdülillah demeyen, Ya Rabbi sana hamd olsun, verdiğin nimetlerden ötürü sana hamd ederim Ya Rabbi demeyen, ölümü düşünerek ona göre bir hayat sürmeyen, ameli salih işlemeyenler yok mu? İşte onlara hepsi sorulacak. Ama mümine ise sadece belki lüks içerisinde yaşamış ise belki o sorulacak. Normal yemiş oldukları şeylerden Allah affedecek ve onlardan hesaba çekmeyecek. Allah'ın çokluğuyla veya malıyla, mülküyle veya buna benzer şeylerle Allah'ın kendisine vermiş olduğu iktidar gücüyle Allah'ın kendisine vermiş olduğu güzellikle, Allah'ın kendisine vermiş olduğu kabiliyetlerle, herhangi bir nimet ile, herhangi bir şey, istifade etmiş olduğunuz her şey bir nimettir. Saçınız dahi bir nimettir. Bütün bu nimetlerle Allah'ı öven, وَاَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّسْ ayetini gereğini yapan, kendisini değil, ailesini değil, babasıyla değil, anasıyla değil, bütün bunları Allah'ı övmek için kullanan Ona böyle bir anne nasip ettiği için Allah'a hamdolsun diyen, bana böyle bir ilim nasip ettiği için Allah'a hamdolsun diyen, bana böyle bir ortam, bana böyle bir arkadaş, bana böyle bir eş, bana böyle bir iş nasip ettiği için, bana böyle bir baba nasip ettiği için Allah'a hamdolsun diyen kullarından olmayı nasip eylesin. Gaflet içinden yaşamayan ve daima ölümü hatırlayan ve kabre girmeden ölüme hazırlanan kullarından olmayı nasip eylesin. Lillahi Teala'l-Fatiha.